Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 5. ayrım. 3. bölüm. Eve, adli tıp binasına doğru giderken bir düzineye yakın bara uğradı. İki bar sahibinin ve 3 çalışanın barın üst katında ya da arkasında yaşadığını öğrendi. Aracını adli tıp binasının 3. katına park ederken Peabody'yi aradı. Durum nedir? Şu ana kadar 2 olasılık var ve üniformam bundan sonraki 6 ay boyunca sigara ve viski kokacak, dedi Peabody. Yüzünü buruşturarak. Bu muhtemel 2 kişi de Thomas Brennan'ı tanımıyor ve dünyada hiçbir düşmanları yok. Evet, ben de aynı şeyleri duyuyorum. Devam edelim, zamanımız azalıyor. Eve merdivenlerden aşağıya indi ve kendini kodlayarak güvenlikten geçti. Çiçeklerle süslenmiş bekleme salonundan kaçınarak doğrudan morga yöneldi. Soğuktu ve ölümün sinsi izleri hissediliyordu. Kapılar çelik ve kapalı olabilirdi ama ölüm her zaman varlığını hissettirecek bir yol bulurdu. Brennan'ı otopsi odası B'de bırakmıştı. Cesedin kendi başına başka bir yere gideceği de yoktu. Eve güvenlik paneline yöneldi ve tanımlama için rozetini gösterdi. Otopsi devam ediyor. Brennan, Thomas X. Lütfen girerken sağlık ve emniyet kurallarına dikkat edin. Giriş izniniz verildi, Teğmen Eve Dallas. Klik sesi geldi ve kapı içeriden sızan soğuk hava dalgasıyla açıldı. Eve adımını attığında adli tıp uzmanı Dr. Morris'in şık ve yakışıklı görüntüsüyle karşılaştı. Dr. Morris, Brennan'ın beynini açılmış kafatasından çıkarmakla meşguldü. ''Kusura bakma, henüz bitiremedik Dallas. Rezervasyonu olmadan gelen bir sürü giriş oldu bu sabah.'' ''İnsanlar buraya gelebilmek için ölüyorlar.'' ''Bana ne söyleyebilirsin?'' Morris, ağırlığını ölçtüğü beyni bir sıvının içine koydu. Doktorun beline kadar uzanan örülmüş saçları, kar beyazı doktor önlüğünün sırtından aşağıya uzanıyordu. Önlüğün altına bedenine yapışan parlak mor bir takım elbise giymişti. 52 yaşında sağlıklı bir adammış ve bir zamanlar dizden aşağıdaki tibia kemiği kırılmış. Sorunsuz bir şekilde iyileşmiş. Son yemeğini ölmeden 4,5 saat önce yemiş. Öğle yemeği sanırım. Biftekli çorba, ekmek ve kahve. Kahve ilaçlıymış. İlaç neymiş? Orta derecede bir sakinleştirici. Eczanelerde satılan cinsten. Kendini çok rahatlamış hissetmiştir. Belki biraz başı dönmüştür. Morris bilgiyi elle taşınabilir kütüğüne girdi. Beyaz ve bozulmuş vücut parçalarının üzerinden bakarak Eve'le konuşmaya devam etti. Bedene verilen ilk zarar elinin kesilmesi olabilir. Kanına karışmış olan sakinleştiriciye rağmen şoka ve hızlı travmatik kan kaybına sebep olmuştur bu. Eve, dairenin duvarlarındaki kanı hatırladı. Anladığı kadarıyla kesilen damarlardan çevreye tüm hızıyla kan fışkırmıştı. Elini kim kestiyse kesiği dağlayarak kan akışını durdurmuş. Nasıl? Doktor, tahminimce bir meşale ile olabilir, dedi yüzünü buruşturarak. Berbat bir iş. Kesikten dirseğe kadar uzanan simsiyah yanığın sebebi bu olmalı. Of, diye mırıldandı Eve, baş parmaklarını ceplerine takarken. Senin söylediğine göre Brennan daha ilk atakta yıkıldı. Bu da dairede hiçbir boğuşma işareti olmamasını açıklıyor. Adamın sarhoş bir hamam böceğiyle bile savaşacak hali yokmuş. Öteki bileğinden tekrar ilaç verilmiş. Verilen uyuşturucular adrenalin ve digitalis karışımı. Katil kurban üzerinde çalışırken kalbin atmasını sağlayan, beyni bilinçli tutan ilaçlar bunlar. Morris derin bir nefes alıp verdi. Ve adam çok iyi çalışmış. Ölüm İrlandalıyı çabuk ve kolayca teslim almamış. Morris'in gözleri başındaki göz koruyucuların arkasından yumuşak bakışlarla bakıyordu. Eldivenli eliyle küçük bir metal tepsiyi işaret etti. Bunu öğleyin yedikleriyle birlikte midesinde buldum. Eve kaşlarını çatarak tepsinin içindeki objeye baktı. Yaklaşık 5 dolarlık kredi boyutlarında bir jetona benziyordu. Üzerinde parlak yeşil bir şekil boyanmış, beyaz bir objeydi. Diğer tarafındaysa dikdörtgenimsi bir şekil vardı. Morris, 4 yapraklı yonca diye açıkladı. İyi şans sembolü. Senin katilin güçlü ve iğrenç bir mizah anlayışı var. Arkadaki o komik dikdörtgenin ne olduğuna gelince ben de senin gibi hiçbir şey anlamadım. Bunu yanıma alıyorum. Eve markayı bir kanıt poşetinin içine koydu. Bu dosyada Doktor Mira'dan yardım istemeye niyetliyim. Profile ihtiyacımız var. Seninle bağlantıya geçecektir. Mira ve sizinle çalışmak her zaman büyük bir zevk, Teğmen. Doktorun bileğindeki haberleşme bandı vızıldadı. Ölüler Sarayı, Morris. Bayan Ellen Brennan geldi ve kocasının cesedini görmek istiyor. Onu benim ofisime götür. Ben de birazdan orada olacağım. Doktor Morris Eve döndü. Zavallı adamın cesedini bu şekilde görmesine gerek yok. Onunla görüşmek istiyor musun? Evet. Ofisimi dilediğin kadar kullanabilirsin. Bayan Brennan kocasını 20 dakika sonra görebilir. O zamana kadar ona çeki düzen vermiş oluruz. Teşekkürler. Eve kapıya doğru yürüdü. Dallas? Evet. Şeytani biri. Bu benim kolay söyleyeceğim bir şey değil. Ama gerçekten utanç verici. Omuzlarını silkti. Ama bunu yapan adam. Onu tanımlamak için başka bir kelime düşünemiyorum. Ellen Brennan'la yüz yüze geldiğinde Eve'in kafasında bu sözler vardı. Kadın derli toplu ve şık giyimliydi. Gözlerinin kuru olmasına rağmen yüzü bal mumu gibi solgundu. Elleri titremiyordu ama kıpırtısız durdukları da söylenemezdi. Bir eliyle beline kadar sarkan altın haçı tutuyordu. Diğer elini dalgalı sarı saçları arasından geçirdi. ''Bulduğunuz cesedi görmek istiyorum. Bu konuda ısrar ediyorum. Bu benim hakkım.'' ''Göreceksiniz Bayan Brennan, bunu ayarlıyoruz. Ama şimdi bana birkaç dakikanızı verebilirseniz çok yardımcı olursunuz.'' ''Ölenin o olduğunu nereden biliyorsunuz? Onu görene kadar ben onun benim Tommy'm olduğunu nasıl bileceğim?'' Umut vermek için hiçbir sebep yoktu. ''Bayan Brennan, kocanızı teşhis ettik. Parmak izleri, DNA, lüks kulelerdeki kapı görevlisinin teşhisi. Çok üzgünüm ama hata yok. Lütfen oturun.'' Bir şeyler içmek ister misiniz? Su veya... Hiçbir şey istemiyorum. Ellen büzülerek oturdu. Ellerini açıp kapıyordu. Bugün bizimle Dublin'de buluşacaktı. Bugün. Bu hafta New York'ta bazı işlerini bitirmek için kalmıştı. Dün akşam Londra'da geceleyip bugün gelecekti. Yani onu bugünden önce beklemiyordunuz. Hayır. Dün akşam aramadı. Londra'dan araması gerekiyordu ama bazen çok meşgul olur. Kadın çantasının kilidini açtı, tekrar kapattı. Bunu birkaç kere tekrar etti. ''Bir şey olabileceğini hiç düşünmedim, hiç düşünmedim.'' diye tekrarladı, avucuyla haçı sıkarken. Haçın yuvarlak uçları avucuna batıyordu. ''Öyleyse onunla bağlantıya geçmeye çalışmadınız, değil mi? Çocuklarla yemeğe, oradan da eğlence merkezine gitmiştik. Eve geç geldik. Maisie'nin keyfi yoktu, onu yatırdım ve ben de uyudum.'' Hemen uyudum çünkü yorgundum. Tommy'nin neden Londra'dan aramadığını bile düşünmedim. Eve, kadının biraz sakinleşmesini bekledi. Sonra Doktor Morris'in yumuşak kahverengi kumaş koltuğuna, kadının tam karşısına oturdu. Bayan Brennan, bana kocanızın New York'ta kalmasını gerektiren işten bahsedebilir misiniz? Ben bu konuda pek bir şey bilmiyorum. Anlamıyorum bu konulardan. Ben profesyonel bir anneyim. Yetiştirecek çocuklarımız, İdare edecek 3 evimiz var. Bir tane de kır evimiz var. İrlanda'nın batısında. Ben iş hayatından anlamam. Neden ilgileneyim ki? Kadının sesi çatlak çıkmaya başlamıştı. Anladım. Bana kocanızın kendisini rahatsız eden birinden bahsedip etmediğini söyleyebilir misiniz? Onu tehdit eden veya huzurunu kaçıran birinden. Tommy'nin düşmanı yoktur. Herkes onu sever. O iyi kalpli ve anlayışlı bir adamdır. Onu tanıyan herkese sorabilirsiniz. Kadının açık mavi gözleri Eve'in yüzüne odaklanmıştı. Öne doğru eğildi. İşte bu nedenle yanılıyor olmalısınız. Kimse Tommy'yi incitmek istemez. Ayrıca lüks kuleler çok güvenlidir. Bu yüzden New York'ta orasını seçtik. Şehirdeki yüksek suç oranı yüzünden Tommy benim ve çocukların güvenlik içinde olmamızı istedi. Kocanızla İrlanda'da mı tanıştınız? Ellen gözlerini kırptı. Dikkati dağılmıştı. Evet, 12 yıldan fazla oluyor. Dublin'de. O zamanlardan arkadaşları var mı hala ya da tanıdıkları? Ben, onun her zaman çok arkadaşı vardır. Ben, Ellen elini gözlerine götürdü. Dışarı çıktığımızda mutlaka selam veren birileri olurdu. Bazen Dublin'deyken küçük bir bara giderdi. Ben barları pek sevmem. O yüzden çoğu zaman gitmezdim. Ama arada bir onun canı isterdi ve akşamları giderdi. Hangi bardı bu? İsmi mi ne yani? Kumbaraydı galiba. Birdenbire Ellen sıkıca Eve'in kolunu kavradı. Onu görmek zorundayım, görmek zorundayım. Tamam, bana birkaç dakika daha verin. Hemen döneceğim. Eve ofisten dışarı çıktı ve tele bağlantısını açtı. Peabody, teğmenim, kumbara diye bir bar var mı listede? Bir saniye. Hayır efendim, öyle bir yer yok. Sadece bir fikirdi. Devam et, seni ararım. Eve bu konuşmanın ardından hemen Doktor Morris'i aradı. Artık onu görmesi gerekiyor. Olabilecek en iyi durumda. Gelebilirsiniz. Eve ofisin kapısını açtı. Bayan Brennan, benimle gelir misiniz lütfen? Beni ona mı götürüyorsunuz? Evet. Eve hem yol göstermek hem de destek olmak için Alan'ı dirseğinden tutuyordu. Ayak sesleri beyaz seramikle döşenmiş koridorda yankılandı. Eve kapıda kadının gerginleştiğini hissetti. Derin bir nefes alıp nefesini tuttuğunu duydu. Birlikte içeri girdiler. Morris yapabileceğinin en iyisini yapmıştı ama travmayı saklamanın yolu yoktu. Ölümü yumuşatmanın hiçbir yolu yoktu. Alan tuttuğu nefesi bastırılmış bir hıçkırıkla dışarı verdi. Sadece bir kez. Daha sonra bir kez daha nefes aldı ve Eve'in destek veren elini yavaşça itti. Bu benim Tommy'm. Bu benim kocam. Bir adım daha attı. Beyaz örtülü bedene sanki o uyuyormuş gibi yaklaştı. Alan parmaklarını kocasının yanağında dolaştırırken Eve hiçbir şey söylemedi. Çocuklarımıza bunu nasıl söyleyeceğim Tommy? Onlara ne diyeceğim? Eve baktı. Gözleri dolu dolu olmasına rağmen gözyaşlarını tutmakta azimli görünüyordu. Böyle bir şeyi bu kadar iyi bir adama kim yapabilir? Benim işim bunu bulmak. İşimi yapacağım Bayan Brennan. Buna güvenebilirsiniz. Kimin yaptığını bulmak Tommy'yi bana ya da çocuklarımıza geri getirmez. Bulmak için çok geç değil mi? Ölüm diye düşündü Eve. Her şeyi geç kılıyor. Sizin için yapabileceğim tek şey bu Bayan Brennan. Bunun yeterli olacağını düşünmüyorum Teğmen Dallas. Bunun yeterli olduğunu kabul edebileceğimi sanmıyorum. Yavaşça eğildi ve kocasının dudaklarını öptü. Seni her zaman sevdim Tommy. En baştan beri. Şimdi benimle gelin Bayan Brennan. Sarsılan kadın bu kez Eve'in kolundan tutmasına hiç itiraz etmedi. Dışarı gelin. Sizin için kimi arayabilirim? Ben, arkadaşım Catherine Hastings. O burada yaşıyor. 5. caddede bir dükkanı var. Dikkat çekici kadın. Onu arayacağım. Buraya gelip sizi almasını sağlayacağım. Teşekkür ederim. Birine ihtiyacım var. Şimdi biraz su ister misiniz ya da kahve? Hayır, biraz oturmak istiyorum. Bekleme bölümündeki dik arkalıklı koltuğa neredeyse yıkılarak oturdu. Ayaklarımın üzerinde durabilmek için. Toparlanacağım. Başını kaldırıp Eve baktı. Mavi gözleri bembeyaz yüzünde kocaman görünüyordu. Kendimi toplayacağım. Çocuklarım var, biliyorsunuz. Toparlanmak zorundayım. Eve bir an tereddüt etti, sonra kanıt torbasını cebinden çıkardı. Bayan Brennan, bunu daha önce hiç gördünüz mü? Alan, markaya benzeyen objeye sanki çok nadir bir sanat eserine bakar gibi çok dikkatle baktı. Hayır. Tabii elbette daha önce 4 yapraklı yonca gördüm. Ama bu küçük düğmeyi değil. 4 yapraklı yonca mı? Elbette, resimdeki şekil bu. 4 yapraklı yonca. İrlanda'nın sembolü. Peki bu nedir? Eve markayı ters çevirdi. Bir balık. Kadın gözlerini kapadı. Kilisenin sembolü. Catherine'i şimdi arayabilir misiniz? Artık burada kalmak istemiyorum. Hemen biraz oturun ve dinlenmeye çalışın. Eve Catherine Hastings'i ararken hızlı konuşuyordu. Çok az açıklama yaptı. Konuşurken bir yandan da gözüyle elindeki bar listesini tarıyordu. Kumbara yoktu, balık ya da kilise adı geçen bir barda ama isminde yonca geçen 3 yer vardı. Haberleşme cihazını çıkardı. Peabody, isminde yonca kelimesi geçen yerlere konsantre ol. Yonca mı teğmenim? Bir ön sezi, sen dediğimi yap. Eve, Yeşil Yonca isimli bardan içeri girdiğinde saat öğleden sonra 3'tü. Öğle yemeği kalabalığını kaçırmıştı. Tabii burada öyle bir kalabalık oluyorsa. Bar neredeyse terk edilmiş gibiydi. Üzgün görünüşlü birkaç müşteri, arkadaki bir masada bol köpüklü biralarını içerken amaçsız bir şekilde kağıt oynuyorlardı. Eve, duvarlarda kumar izni belgesine rastlamadığı halde bira bardaklarının yanına üst üste dizilmiş kredileri görmezden geldi. Beyaz önlüklü, pembe yanaklı genç bir kadın masaları silerken ıslık çalıyordu. Eve gülümsedi ve kadın konuştuğunda sesinde Rourke'un geldiği ülkenin yükselip alçalan hoş aksanı duyuldu. İyi günler bayan. Size menü getirmemi ister misiniz? Günün bu saatinde sadece sandviç var maalesef. Hayır, teşekkürler. Bara bakan kimse yoktu ama Eve, bar sandalyelerinden birine oturup rozetini çıkarınca genç garson kızın gözlerinin büyüdüğünü gördü. Ben bir şey yapmadım. Burada yasal olarak çalışıyorum, evraklarım var. Göçmen bürosundan değilim. Kızın yüzündeki rahatlamadan kağıtlarındaki mürekkebin henüz yaş olduğunu, hatta muhtemelen kağıtların sahte olduğunu anlamıştı. Burada kiralık odanız var mı? Çalışanlardan birileri ya da barın sahibi burada barın olduğu binada yaşıyor olabilir mi? Evet bayan, 3 oda var. Biri arkada ve diğer ikisi yukarıda. Ben yukarıda kalıyorum. Her şey kurallara uygun. Burada başka kim yaşıyor? Senin adın ne? Benim adım Maureen Mulligan. Burada senden başka kimler yaşıyor Maureen? Bob McBride, geçen ay patron onu tembellikten kovana kadar burada yaşıyordu. Bob eğer kendi ağzına götürmüyorsa bir bardak birayı bile zor kaldırırdı. Yeniden gülümsedi ve barın üstünü işgüzarca silmeye başladı. Şimdi arka odada kalan Sean Conroy var. Şu anda arkada odasında mıdır? Biraz önce baktım orada değildi. Aslında burada olması gerekirdi. Yarım saat önce onun vardiyası başladı. Bana onun odasını gösterir misin Maureen? Başı derde girmedi değil mi? Sean biraz içer ama çalışkandır ve elinden geleni yapar. Başının dertte olmadığından emin olmak istiyorum. Patronunu arayabilirsin Maureen. Arka tarafı bana göstermek için izin alabilirsin. Maureen dudağını ısırdı, ağırlığını bir ayağından öbürüne kaydırdı. Eğer ararsam Sean'un vardiyasına gelmediğini söylemem gerekir. O zaman da olay çıkar değil mi? Eğer görmek istiyorsanız odayı gösteririm size. Sean yasa dışı işler yapmaz Teğmen diye devam etti barın yanındaki kapıdan yolu gösterirken. Patron yasa dışı şeyleri ve tembelliği sevmez. Burada tartışacak hiçbir şey olmaz ama her ikisi de bir anda parlayabilirler. Maureen, belindeki bir zincirden çıkardığı eski tip bir anahtarla odanın kapısını açtı. Pek fazla bir şey yoktu. Sadece bir ranza, ucuz bir gardırop, lekeli bir ayna. Ama her şey şaşırtıcı derecede derli topluydu. Dolaba bir göz gezdirmek, Evie, Sean'un toparlanıp ayrılmadığına ikna etmişti. Gardıroba doğru yürüdü ve çekmecelerden birini açtı. Sean'un temiz bir çift iç çamaşırı ve birbiriyle uyumsuz iki çift çorabı vardı. Ne kadar zamandır Amerika'da? Sean mu? Neden? En azından 2 ya da 3 yıl olmalı sanırım. Dublin'e geri dönmeyi düşünüyordu ama... Oradan mı gelmiş diye sordu Eve keskin bir sesle. Dublin'den mi? Evet, orada doğup büyüdüğünü söyler. Amerika'ya zengin olmaya gelmiş. Ama Sean henüz zengin olamadı, diye devam etti, yüzünde neşeli bir gülümsemeyle. Bakışları yatağın başucundaki sehpanın üstünde bulunan boş bira şişesine kaydı. Belki de bu yüzden içkinin onu sevdiğinden daha fazla seviyor. Evet, Eve de şişeye baktı ama gözleri şişenin yanında duran şeye takılınca bakışları keskinleşti. Uzanıp mineli küçük markayı alırken, ''Nedir bu Maureen?'' dedi. ''Bilmiyorum.'' Maureen kafasını yana eğdi ve beyaz üzerine çizilmiş 4 yapraklı yoncayı inceledi. Diğer taraftaysa bir balık vardı. Şans getiren bir şey sanırım. Bunu daha önce gördün mü? Hayır. Yeni gibi duruyor değil mi? Çok parlak. Sean bulmuş olmalı. Her zaman şansı arar Sean. Evet. Eve markayı avucunda sıktı. Korkarım şansını kaybetmek üzere diye düşündü. 5. ayrımın sonu. Sayfa 56. Devamı 6. ayrımda.